Ayrım 19, sayfa 191, 17. kısım, Paris, 3 Şubat. Paris'in üzerini o Şubat başı öğleden sonra kaplayan alçak bulutlar koyu griydi. Bütün gün boyunca yağmur boşanacağının tehdidini yayar gibiydiler. Ama Ritz Oteli'nin 5. katındaki dairesinde çalışan Henry Lebel'ın aklı havadan başka yerlerdeydi. Pencerenin yanındaki kanepede otururken önünden salınarak geçen yarı çıplak iki modelin dolgun vücutları bel kemiğinden aşağıya tahrik edici bir titreşim gönderiyordu. İkisi de çekici kızlardı, neredeyse fazla çekici. Perdeler açılmış, dairenin tüm ışıkları yakılmıştı. Moda fotoğrafçısı son dakika ayarları iken meşgulken resim çekilecek bölüm üç güçlü Canon ampulle gündüze çevrilmişti. Level prosunu yakıp kızlardan genç olanına gülümsedi. Çok, çok güzel Marie. Şimdi dönebilir misin? 20 yaşındaki genç kızın kısa kesilmiş siyah saçları herhangi bir Fransız erkeğinin uğruna gözünü kırpmadan katil olabileceği yumuşak, esmer bir cildi vardı. Üzerinde sadece iğne sivriliğinde yüksek topuklu ayakkabılar, siyah ipek çoraplar ve aynı renk bir jartiyerden başka şey görünmüyordu. Kız arkasını döndü, zarif ve uzun bacaklarının arkadan görüntüsüyle insanın aklını başına alacak yuvarlak ve kusursuz kalçalarını gösterdi. Başını arkaya çevirdi, gülümseyerek kendine bakan Lebel'a kıkırdadı. ''Ya Kürk, Henry?'' Lebel dudaklarını büzüp sırıttı. ''Biraz sonra tatlım, bırak da pahalı bir şarap yudumlarcasına bu anın keyfini çıkarayım.'' Marie güldü. Lebel'ın gözleri çıplak vücudu üzerinde gezinirken bir an bile sıkılmadan elleri kalçasında meydan okurcasına durdu. Lebel düşündü. Bu mükemmel bir kız. Bunda kuşkum yok. Üstelik yapacağım çekim için tam da biçilmiş kaptan. Très bien, Marie. Hadi bakalım, Claire. Sıra sende. Yavaş yavaş. İkinci kız 19 yaşında. Açık renk saçlıydı. Lebel'a bakıp baş döndürücü bir tebessüm etti. Sonra yavaş yavaş kıçını döndü. Muhteşem göğüsleri vardı. Kız usulca dönerken Lebel, diri göğüslerinin dik uçlarını görmezlik edemedi. Kıçı Merink'in kadar büyüleyici, bacakları onunkiler kadar uzun olmasa da yine de muhteşem bir yaratıktı. Göğüsleri Mary ile arasındaki bütün farkı kapatmaya yeterliydi. Lebel kasıklarında sıcak bir elektriklenme duydu. Zevkten içini çekmemek için kendini zorladı. Trabien, Claire. Ayağa kalktı, purosunu kahve sehpanın üzerindeki kristal tabloya bastırdı. Pantolon ve kazak giymiş, boynuna bir fular bağlamış orta yaşlı, homoseksüel görünüşlü fotoğrafçıya döndü, adamın omzuna vurdu. ''İyi iş başardın Patrick. Kızlar tam da New York kataloğum için düşündüklerim gibi.'' ''Her zamanki gibi seninle çalışmak başka Henry.'' Programı ne kadar yüklü olursa olsun Henry Lebel gelecek kış koleksiyonu için yapılacak çekimlerde hazır bulunmaya özen gösterirdi. Üstelik sürekli kiraladığı Ritz dairesi de çekimler için bulunabilecek en iyi mekanlarından biriydi. Fotoğrafçı ellerini çırptı. ''Önce samur kürkler kızlar, başlamışken en iyisiyle başlayalım.'' Lebel kıkırdayarak odanın bir köşesine kurulmuş askılığa doğru yürüyen kızların gözlerindeki mutluluğu gördü. Askılıkta kar beyazından katran karasına kadar değişik renklerde iki düzüne kadar kürk asılıydı. Samur, pas rengi ayı postu, gümüş renkli tilki vizon, kakım, sadece kürkün dolu dolu pırıltısı bile kendi başına bir sanat gösterisi gibiydi. Lebel tam boy iki samur kürkü deneyen kızlara bakıp gülümsedi. Modeller beklediği gibi kürklerin içinde muhteşem görünüyordu. Lebel gerekli olduğunu düşündüğü uyarıları yaparken fotoğrafçı kürk giymiş kızların bir dizi resmini çekmeye koyulmuştu ki kapı vuruldu. Cenaze levazımatçısına benzer ifadesiz yüzlü, uzun boylu ve fıraklı bir adam içeri girdi. Yarı çıplak modellere bakmadı bile. Charles Torrance su katılmamış bir İngilizdi. Lebel'ın uşağı ve şoförü olarak da dikkat çekmemeye çalışarak yaşayan ciddi bir kişiydi. Yumuşak sesiyle odanın öteki ucunda kusursuz bir Fransızcasıyla seslendi. ''Bir ziyaretçi efendim.'' ''Her kimse söyle gitsin.'' diye homurdandı Lebel. ''Meşgul olduğumu görmüyor musun Charles?'' ''Gelen Mr. Rideway efendim, randevusu varmış.'' Lebel içini çekti. Sekreterin 3 gün önce telefon ettiğini, bir randevusu olduğunu bildirdiğini unutmuştu bile. ''Peki öyleyse, Mr. Wright Bey'e onunla çalışma odanda görüşeceğimi söyle.'' Lebel modellerle fotoğrafçıya bakıp gülümsedi. ''İş bitince herkese şampanya Charles. Biraz da havyar fena olmaz. Sovyet Büyükelçisi'nin gönderdiği Kırım havyarı.'' ''Baş üstüne efendim.'' Trans'ı başıyla onaylayıp çekildi. Lebel kapıya doğru yürürken gülümsüyordu. Halletmem gereken ufak bir iş. Charles'ın sizi gerektiği gibi ağırlamasını sağlayın. Bunu hak ettiniz zaten. Katalog fotoğraflarının kusursuz olacağından da eminim. Henry Lebel'ın Ritz Otel'in 5. katındaki dairesi, başta parke taşlı kaplı Vendôme meydanı olmak üzere görkemli bir Paris manzarasına bakıyordu. Suite yavaş savaş sırasında Parisli metresini etkilemek isteyen, bu nedenle de burayı 5 odalı bir daireye dönüştüren üst düzey bir Gestapo görevlisine ev sahipliği etmişti. Antika mobilya ve resimlerle süslenmişti. En önemli ayrıcalıklarından biri de birbirinden bağımsız 3 ayrı kapısının olmasıydı. Lebel'ın ticaret odasına kayıtlı büro ve deposu Kçilinç'de görünmesine karşın işlerini yürütmek için oralara gittiği pek görülmezdi. Ritz Oteli'ndeki suite çok daha özel, çok daha kişiseldi. O öğleden sonra çalışma odasına girdiğinde pencereden Vendôme meydanı üzerinde uçuşan güvercinlere bakan Messi'yi gördü. Köşedeki pick-up Mary Callas'ın La Bohème'ini çalıyordu hafifçe. Lebel pencereye doğru yürürken gülümsedi, elini uzattı. Jack, seni tekrar gördüğüme sevindim. Messi'nin adını Fransızlar gibi Jacques olarak söylüyordu. Pick-up'a bakmadan önce Messi'nin elini sıktı. Bakıyorum kendi evinde gibi davranmışsın. Callas gerçekten de benzersiz değil mi? Paris'te konser vereceği zamanı hatırlat da sana bilet ayarlayayım. Operada iyi bir dostum var. Hello Henry. Öğleden sonrası çalışmanı bölmediğimi umuyorum. Charles yanında birileri olduğunu söyledi. Lebel, cilalı sehpanın üzerindeki kutudan bir pro aldı. Her zaman çalıştığım ajanstan gelme iki muhteşem kız. Katalog için fotoğraf çekilirken orada bulunmayı istiyorum. Tabii bu. Güzel bir çift kız görmek için bir bahane de oluyor. Messi hayır anlamında başını sallayıp gülümsedi. Henry, hiç değişmeyeceksin. Lebel dostça gülümsedi. Ne yaparsın, hayat bu. Ama inan bana, bugünlerde sadece bakmakla yetiniyorum. Prosunu yakıp ağız dolusu duman üfledi. Seni Paris'e getiren ne Jack? Messi karşısındaki Fransız'a baktı. Kalemle çizilmiş gibi duran ince bıyığı özenle düzeltilmişti. Yakından bakıldığında Akdeniz güneşinin bronzlaştırdığı yüzünün kırışıklarla kaplı olduğu görülüyordu. Rolex saati ve pırlantalı kol düğmeleri Lebel'ın varlıklı olduğunu da belli ediyordu. Sadece sohbet etmek için kısa bir yolculuk Henry. Lebel pick-up'ı işaret etti. Neden müzik çaldığını şimdi anladım. Başkalarının bizi duymaması için değil mi? Sırıttı. Jack, sen Tanrı'ya bile güvenmezsin. Bu kadar uzun yaşamamın nedeni de bu. Lebel gözlerini odada gezdirdi. Burası gerçekten de güvenli, inan bana. Hiç dinleme aleti falan yok. Odaları kendim aradım. Hafifçe çalan müzik gerçekten de gereksizdi. Lebel yine de anlayış gösterdi. Otur, bir içki. Viskin var mı? Viski ya da aklına gelebilecek her şey. Buzsuz, bol suyla. Lebel köşedeki dolaba kadar gidip bir viski, kendisi içinde kocaman bir Napolyon konyak doldurdu. Messi pencerenin yanındaki iskemlede oturuyordu. Lebel yanına geldiğinde kadehini kaldırdı. Özgürlüğe mon ami. Etkilendim. Lebel karşısında oturan adama bakıp güldü. Jack, savaş sırasında bildiğin tek Fransızca söz buydu. Eminim o zamandan beri başka bir kelime de öğrenmemişsindir. Gerek kalmadı dostum, savaş bitti. Ama senin için çarpışma devam ediyor. Messi gülümsedi. Bu konuda ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Öyleyse bu onuru neye borçluyum? Son görüşmemizden bu yana yıllar geçti. Vaat ettiğin gibi ne mektup yazdın ne de telefon ettin. Kalbimi kırdın Jack. Bir kadın olsaydın seni çoktan defterden silmiştim. Messi gülümsedi. Öyleyse anlat, işler nasıl? Şikayet edemem. Gerçeği söylemek gerekirse çok iyi. Savaş sona erdiğinden beri siz zengin Amerikalılar hiç para sıkıntısı çekmiyorsunuz. Paranın satın alabileceğinin en iyisini istiyorsunuz. En çok da benim samur ve vizyonumu. Sadece geçen yıl Amerika'da 5 milyon franklık satış yaptım. Bütün ciromun 1/4. Messi'nin kaşları kalktı. Bu iyi haber Henry. Gelecek yıl için hazırladığım kataloğu görene kadar sabret. İşler daha da iyi olacak. Lebel güvenle gülümsedi, öne eğilip elini Messi'nin dizine koydu. Bu kadar iş konuşmak yeter. Paris'te ne yapıyorsun? Direnişten arkadaşları görüyor musun? Yılda bir kez buluşup ölenleri anmak için bir iki şişe açıyoruz. Gelecek sefer sen de gel. Hepsi de senden söz ediyor. Onların hayattaki tek amaçları ellerinden geldiğince çok Alman öldürmekti. Şimdi ise tavuk ve çocuk yetiştiriyorlar. Sıkıcı birer hayat yaşıyorlar. Hayat bir daha eskisi gibi olabilir mi hiç? Messi çevresine, görkemli odaya baktı. Pek yakınacak bir şeyin varmış gibi gözükmüyor. Burası sana epeyce pahalıya mal olmuş olmalı. Lebul gülümsedi. Doğru. Ama her şey şansa, zamanında atılmış doğru adıma bağlı Monami, biliyorsun. Direnişe katılmak sana yaradı Henry. Lebul omuzlarını silkti. Evet, direnişin bir maliyeti oldu. Bunu reddedemem. Yine de savaştan sonra Moskova ile ilişkilerimde çok yardımı dokundu. Burada bulunmamın bir nedeni de bu Henry. Senden bir yardım istiyorum. Lebul gülümsedi. İstediğin son derece tehlikeli bir şey mi, yoksa sadece yasa dışı mı? İkisi de. Moskova ile ilgili. Lebel'in yüzündeki asabi ifade kırışıklıklarını daha da artırdı. Birden ciddileşmişti. Anlat. Messi kadehini bıraktı. 2 ay kadar önce İsviçre'de Maximilian adlı bir adamla kızı öldürüldü. İkisi de kafalarından vuruldu. Ölüm emirleri Moskova'dan verildi. Lebel tombul elini kaldırdı. Jack, eğer siyasetten söz edeceksek bilirsin, ilgilenmem. Bırak da sözümü bitireyim. Maximilian ve kızını öldüren adam Borovik adlı bir Doğu Alman. Gregory Borovik. Tabii bu onun gerçek adı değil. Bir sürü takma ad kullanıyor. Tam bir pislik o Henry. Ben de onu bulmak istiyorum. Lebel içini çekip hayır anlamında başını salladı. Jack, Moskova'daki dostlarım böyle konularda konuşmaz. Senden tek istediğim belli etmeden küçük bir soruşturma yapman. Paris'teki Sovyet Büyükelçiliğinde çalışan herkesi tanıyorsun. Büyükelçiyi bile dostum. Bu dostluğumuz casusluğun kötü taraflarından söz etmeyi gerektirecek bir dostluk değil. Maximilian dostumdu. Kızı daha 10 yaşındaydı. Lebel'in yüzü soldu. Sonra hayır anlamında başını kararlılıkla salladı. Jack, bunu duyduğuma üzüldüm ama burada vakit kaybediyorsun. Messi içini çekip ayağa kalktı. Peki öyleyse bırakalım bu konuyu. Şu anda Avrupa'nın en büyük Rus kürkü satıcısısın. Petrol, tütün ve elmas ticareti yapan bir avuç batılı iş adamı ve diplomatlar dışında istediği zaman Moskova'ya girmesine izin verilen çok az insandan birisin. Moskova'nın şu anda çok kapalı bir kent olduğunu düşünürsek bu da senin çok özel biri olduğunu gösterir. Lebel konyağını yudumlamadan önce evet anlamında başını düşünceli düşünceli salladı. Bu doğru. Yine de sadede gelecek. Ne söyleyeceksen söyle. Messi gülümsedi, konuşmaya başladığında tebessümü kaybolmamıştı. Özel sevkiyat trenlerinden birinden yararlanarak Moskova'dan birini çıkartmak istiyorum. Lebel'in ağzı şaşkınlıktan açıldı. Purosunu düşürmemek için baş parmağı ve işaret parmağı arasında sıkı sıkı tutması gerekti. Kaşlarını duyduklarına inanmıyormuşçasına çattı. Dur bir dakika Jack. Benden Rusya'dan birini mi kaçırmamı istiyorsun? Messi başıyla onayladı. Gerçeği söylemek gerekirse 3 kişiyi. Lebel güldü, alay eder bir gülüştü. Jack, aklını mı kaçırdın sen? Senden karşılıksız bir şey istemiyorum ki. Bu sadece bir iş anlaşması. Karşılığını fazlasıyla alacaksın. Bir dakika Monami. Bu önerdiğim basit bir iş anlaşması değil. İntihar. Kaldı ki paraya da ihtiyacım yok. Lebel pencerenin altındaki meydana baktı. Yağmur sonunda başlamış. Meydanın parke taşlarını dövüyordu. Güvercinler saçakların altına sığınmıştı. Messi'ye döndü. Jack, lütfen anlamaya çalış. Ben bir Kürt tüccarıyım. Seyahat acentesi sahibi değil. Ruslarla yaptığım ticaretten iyi para kazanıyorum. Benim oradan adam kaçırdığımı öğrenirlerse neler olur biliyorsun değil mi? Hayatımın sonuna kadar Sibirya'nın bir köşesinde Tanrı'nın unuttuğu kamplardan birinde kar topu yaparım. Tabii eğer şansım yaver giderse, eğer şansım yoksa Dzerinski'nin bodrumunda 2 kaşımın ortasından bir kurşun yerim. Önce beni dinle Henry. Ve bir hayır anlamında başını salladı. Jack, bir yararı yok. Jack, bir yararı yok. Böyle bir risk alman için beni Tanrı bile kandıramaz. Messi ayağa kalktı. Beni dinle dedim. Her yıl Rusya'dan kaç tren dolusu kürk getiriyorsun? Lebel omuzlarını silkip içini çekti. 4. İyi, bir yılda da en çok 6. Talebe bağlı. Mühürlenmiş vagonlarda mı? Evet, mühürlü vagonlarda. Tren başına 6 vagon. Sen de her seferinde Kürklerle birlikte yolculuk ediyorsun, değil mi? Lebel başıyla onayladı. Tabii, böylesine değerli bir sevkiyatta risk alamam. Rusya'da Stalin olsa da Finlandiya sınırında çeteler kaynıyor. Rusların Moskova Helsinki arasında çalışan trenlerinden birini kiralıyorum. Ruslar sınırın her iki yanında da treni denetliyor mu? Yani girişte ve çıkışta demek istedim. Label gülümsedi. Sınır muhafızları her vagonu kokuya duyarlı köpeklerle denetliyor Jack. İnan bana, Moskova'nın haberi olmadan o ülkeden hiçbir şey çıkamaz. Hemen hemen hiçbir şey demek istiyorsun. Messi ceketinin iç cebinden bir zarf çıkardı, Level'a uzattı. Eğer paraysa unut Jack. Para değil, gizli bir rapor. Okumanı istiyorum Henry. Level kapatılmamış zarfı alıp içindekini çıkardı. Tek bir sayfa. Kağıdı okurken yüzü değişmeye başladı. Messi'ye bakan gözlerinde ağzında bir tavukla kümeste yakalanmış tilkinin şaşkınlığı görünüyordu. Bunun anlamı ne? Dedi Level biraz da öfkeyle. Gördüğün gibi bu rapor Rusya'dan getirttiğin son 3 trenle ilgili. Yaramaz bir çocuk gibi davrandın öyle değil mi Henry? Gümrük bildirisinde gösterdiğinden 120 tane daha fazla samur kürk getirdin. Hepsi de vagonun altındaki gizli bir bölümde saklıydı. Messi elini uzattı, Level raporu iade etti, yüzü bembeyazdı. Koltuğuna yığılır gibi oturdu, gözlerini Messi'ye dikti. Nasıl öğrendin? Finlandiyalı gümrükçüler vagonun tabanındaki gizli bölmeyi buldu. 2 sefer önce Moskova'dan dönen trenini Helsinki istasyonunda belli etmeden aradılar. Tabii bulduklarını bize bildirdiler. Belki de Moskova'daki arkadaşlar bir şeylerin peşinde diye düşündüler. Şimdi Moskova'nın gizli bölümden haberdar olmadığını biliyoruz. Her şeyi sen ayarladın öyle değil mi Henry? Senden başka bunu kim yapar? Rusya'da bilen kimse var mı? Sadece makinist diye itiraf etti Level. Aslında bu onun fikriydi. Savaş sırasında bazı katillerin Moskova'dan bu yöntemle kaçtıklarını görmüş, karşılığında da kara borsa için yiyecek maddesi getiriyorlarmış. Güvenilir biri mi? Level omuzlarını silkti. Herhangi bir dolandırıcıya güvenebileceğin kadar sınırın yakınında Rusların elindeki Karelya'da oturan bir Finlandiyalı hanıma zaafı var. Zevkleri arasında benim sağladığım Fransız şampanyası, tahrik edici ipek çamaşırları olan koca memeli bir kız. Sanırım kızla yatmak için, para için her şeyi yapar. Hangi erkek yapmaz ki? Yine de bütün bunlar senin operasyonun için değil mi Henry? Label'ın solgun yüzünde endişeli bir tebessüm belirdi. Jack, Finlandiyalıların bana uyguladığı ithalat vergisini bilemezsin. Benden kazandıkları herhangi bir yol kesicinin bile iştahını kabartır. Öyleyse makinist dostun bu yöntemi önerdiğinde balıklama atladın. Level Prost'un ucuyla Messi'nin elindeki raporu gösterdi. Sen bana o kağıdı gösterene kadar akıllıca davrandığımı sanmıştım. Oysa şimdi ne kadar enayi olduğumu anlıyorum. Peki Jack, konu nedir? Jandarmaları çağırıp koluma bileziklerimi taktıracaksın. Beni içeri tıkmalarını mı söyleyeceksin? Helsinki'deki Amerikan Büyükelçiliği şimdilik sakin olmalarını söyledi. Messi gülümsedi. Ama eğer Finlandiyalılar harekete geçerse içimde işlerinin epey bozulacağına dair bir duygu var. Ondan sonra da Amerika'nın senin için kapalı bir kapı olduğunu göreceksin. İflas edersin Henry. Bunları boşuna anlatma ama sen beni kurtarabilirsin değil mi? Messi gülümsedi. Eğer yardımcı olmayı kabul edersen. Level içini çekerek koltuğa yaslandı. Bunu bekliyordum. Bana önce Rusların nasıl atlattığını anlat. Trenini denetlemiyorlar mı? Tabii ama sadece Finlandiya'dan girerken, çıkarken değil. Rusya'dan çıktığımızda vagonlar Finlandiyalılarca. Rusya'dan çıktığımızda vagonlar Finlandiyalılarca kontrol ediliyor. İşin içinde başka kimse var mı? Level tereddüt etti. Rusya'dan bazı ortaklarım, bürokratlar ve demiryolu yetkilileri. Aslında makinisti benimle ilişkiye sokanlar da onlar. Ufak bir hediye karşılığında tren Rus sınırından çıkarken muhafızların gözlerini yummalarını sağlıyorlar. Daha önce Moskova'dan hiç insan kaçırdın mı? Level hayır anlamında başını güçlü bir şekilde salladı. Jack, ben KGB adına çalışmıyorum. Birlikte çalıştıklarımda yemin ederim. Onların tek düşündüğü para ama kürk yerine insan kaçırmak imkansız olur. İnan bana. Buna makinist de razı olmaz. Kürk ayrı, insan kaçırmak apayrı. Eğer yakalanırsak bırak beni, onu da kurşuna dizerler. Peki ya plan kusursuzsa? Jack, kusursuz bir plan yoktur. Özellikle Ruslarla ilgili bir konuda. Kusursuz bir plan ve 500.000 frank, yani İsviçre frangı. Yardım etmeye karar verdiğinde İsviçre'deki hesabına yatacak 500.000 frank. Bir de Max Simon konusunda istediğimi yap. Pastanın üzerine kremayı da süreriz. Çok yüksek bir meblağ ama ilgilenmiyorum. Level'ın kaşları merakla çatıldı. Kremada nesi? Yaramazlık etmeyeceğine söz verdiğinde Finlandiyalılar senin dosyanı rafa kaldıracak. Yoksa Henry inan bana postunu duvara çivileyecekler. Sen de bir daha Rusya'dan tek bir vagon bile çıkaramayacaksın. Lebel'ın mutsuzluğu yüzünden okunuyordu. Jack, güç bir adamsın. İnan bana peşinden gelebileceklerle karşılaştırdığında kedi yavrusu gibiyim. Lebel yeni bir pro yakarken düşünceli görünmüyordu. Uzunca bir süre sessiz kaldı, kaşlarına ciddi bir şey düşünürmüşçesine çattı, sonra başını kaldırıp Messi'ye baktı. Peki, sana yardım etmeye karar verdiğimi söylesem, inan bana paran için değil, ne yaparsın? Bu kafandan neyin geçtiğine bağlı. Bir fazla yolcu. Messi'nin kaşları kalktı. Şunu anlatsan iyi olmaz mı? Lebel Irena'yı anlattı. Messi, Yahudi mi? Diye sordu. Lebel başıyla onayladı. Onu Moskova'dan çıkarırsam kendimi güvende hissedeceğim. Üstelik iş yaptıklarımdan bazılarının son zamanlarda bana karşı eskisinden soğuk davrandıklarını söyleyemem. Yalan olmaz. Hitler öldükten sonra bütün bunların geçmişte kaldığını düşünüyordum ama anlaşılan yanılmışım. Birçok kez İrana'yı kaçırmayı düşündüm ancak riskli olacaktı. Eğer Finlandiyalar onu trende bulurlarsa beni zindana, kızı da Rusya'ya gönderirler diye düşündüm. Oysa sen bunu ayarlayabilirsin, değil mi Jack? Ona yasal bir pasaport ve vatandaşlık da sağlarsın. Esrarlı birisin Henry. İrana'nın Moskova dışındaki şu daçası güvenli bir yer mi? Tabii, onun için kullanıyoruz ya, neden sordun? Daha sonra açıklarım. O kadını gerçekten seviyor musun? Ya sen ne düşündün? Seninle anlaşabileceğimizi. Ayrım sonu. Sayfa 201.